saatimizde buluştuk. Profesör Doktor Ekrem Buru İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün dinleyicilerimizle Kavalalı ailesini konuşacağız. Aslında bizim İstanbul'da bildiğimiz bir aile. İzlerini en azından takip edebildiğimiz bir aile ama tarihteki yerini sizinle öğreneceğiz.
Evet, Osmanlı tarihinin son zamanlarında hayli isimlerini duyurmuş, Osmanlı kültüründe, İstanbul kültüründe, İslam coğrafyasında hayli izleri olan bir aile. Tarih sahnesine çıkışları çok eski değil. Yani 200 seneden biraz fazladır. 220 seneden biraz fazla tarih sahnesine çıkışları. Kurucusu yakın tarihin en renkli şahsiyetlerinden bir tanesi Mehmet Ali Paşa. Mehmet Ali Paşa Kavalalı olduğu için Kavalalı ailesi, Kavalalılar ailesi diye bilinir. Ve İstanbul kültüründe, Osmanlılar'da da Kavalalılar diye anılır. Mısır hanedanı diyenler de var ama İstanbullular hiçbir zaman hanedan ismini bir başkası için kullanmadıkları için bunlara Mısırlılar veya Kavalalılar demiştir. Kavala bugün Yunanistan'da, Garbi Trakya'nın biraz ilerisinde Selanik'e giderken bir Osmanlı şehridir.
Çok da güzeldir.
Evet, Avrupa'nın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Bunu subjektif olarak söylemiyorum. İklimi, manzarası, tarihi hususiyetleri, yeme içme kültürü çok güzel bir şehirdir.
Çok.
Kavala. Ve Türkiye'de de çok Kavalalı vardı. Çünkü Osmanlılar zamanında bilinenin ve zannedilenin aksine Selanik, Kavala Rum memleketi değildi. Yani burada Yunanlılar yaşamıyordu.
Nüfus olarak hiç mi?
Yani çok az sonradan gelip yerleşenler vardı. Hmm. Yerli nüfusta, yani orası Yunanistan değildi.
Selanik değildir. De mi öyle mi?
Selanik, Kavala, Yanya, yani Adriyatik'e kadar olan mıntıkanın hiçbir köyünde Yunanlı yoktu.
Yani şöyle, Trakya'dan çıkalım sınırdan.
Evet. Adriyatik'e kadar gidin, Yunanlı yok.
Arnavut sınırına kadar gidelim, evet. Makedonya sınırına kadar.
Yunanlı bulamazsınız.
Yunanlı yok.
Yunanlılar evet. Teselya ve Altı, yani Mora, adalar oralardalardı. Ama 1. Cihan Harbi'nde, Balkan Harbi'nde buraları Yunanlılara verdiler. Yunanlılar iki misli büyüdü.
Nüfus sayımı yapılmadı mı orada mesela? Hep böyle...
Nüfusa bakılmadı o zaman.
Bakılmadı.
Yunanistan kazandı. Hmm. Kazananların, yani 1912'de nüfus sayımı olacak. Yani Yunanistan her zaman Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak kaldı ve Avrupa'nın yanında yer aldığı zaman bunun mükafatını aldı. Mükafatı neydi mesela? 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nin Yunanistan'ın hiç bir rolü olmadığı halde Teselya'yı aldı. Arkasından bir Balkan Harbi'nde, ki bileğinin hakkıyla yani kazanarak, Yanya'dan tutun, yani Epir'den tutun, Edirne'ye kadar olan mıntıkayı aldı. Edirne haricinde. Bir ara Bulgarlara kaldı ama buralarda Rum yaşamıyordu. Yani şöyle bir iddiaları yoktu. Burada Yunanlılar yaşıyor, Grekler yaşıyor, Helenler yaşıyor.
Burası eskiden bizimdi.
Eskiden de bizimdi. De, öyle bir hakları yoktu. Burada Bulgarlar yaşıyordu. Pomaklar yaşıyordu, Müslüman Bulgarlar. Arnavutlar yaşıyordu. Ulahlar yaşıyordu, Müslüman ve...
Makedonlar vardı.
Makedonlar yaşıyordu. Müslüman
hala
ve gayrimüslim
hala
olanlar.
Hala da isim olarak bile kaldılar.
Yaşar, Torbeşler. Evet. Ve Yahudiler yaşıyordu. Hatırı sayılı da bir Türk nüfus vardı. Yani... buradan Adriyatik sahiline kadar gittiğiniz zaman her yerde bir Türk, Müslüman, Osmanlı izi bulurdunuz.
Hiçbir şey yapmayın. Edirne'den çıkın, Selanik'e doğru gidin.
Evet.
Otoban boyunca aralara girmeseniz bile
evet.
Kendinizi asla Yunanistan'da hissetmiyorsunuz.
Makedonya'da da öyledir. Camiler,
evet.
Minareler,
evet.
Evler falan öyle. Şimdi Kavala ama mukadderat işte Balkan Harbi'nde Yunanlılara verildi. Ve ondan sonra da bu teyit edildi. Sonra mübadele oldu. Buradaki Müslümanlar Anadolu'ya geldiler. Anadolu'daki Rumlar oraya gittiler. Kavala böyle bir. Ama Kavala işte Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile bir de kurabiyesiyle meşhurdur biliyorsunuz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa çok enteresan bir şahsiyet. Yani hayatı filmlere mevzu olabilecek birisidir. Fakat maalesef biz tarihimize karşı çok bilgane insanlarız. Saçma sapan filmler yapıyorlar. Mevzusu yok, bir şeysi yok. Baştan sona seyrediyoruz, ne var bunda diyorsunuz. Tabii her film tarih olacak diye bir kaydı yok ama filmlerde belli şahısların hayatını işlediğiniz zaman insanlar hem bir şey öğreniyor.
Kronolojik olarak en azından değil mi?
Hem ibret alıyor hem de hoşça vakit geçiriyor. Eğlenceli bir hadise. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, asılları Anadolu'ludur. Erzincan'ın İliçli'ye bir kazası var, kasabası var. Oradan 1700'lerin başında dedeleri çorbacılık vazifesiyle, yani kaza kumandanı vazifesiyle Rumeli'ye gitmişler. Ve bir daha dönmemişler Anadolu'ya. Yani aslı Anadolu'dur. Konyalı değildir, Arnavut da değildir. Birazdan bahsedeceğiz niye Arnavut diyorlar. Konyalıkla hiç alakası yok. Her Rumeli'dekilere Konyalı diyorlar.
Evet, herkes
doğru
Konya.
Değil. İliçlidir. Yani Erzincan'ın İliç. Bunu ben bizzat Mısır prenslerinden duydum. Bizim atalarımız Erzincan'ın kazasından gelmedir dediklerini duydum. Şimdi Mehmet Ali Paşa
Erzincan'dan çıkıp.
Erzincan'dan çıkın, Kavala'ya gidin ve Mısır'a gidip olun. Evet. Yani Erzincan'da çok cumhurbaşkanı var. Cemal Gürsel, Fahri Korutürk Erzincanlıdır. Başbakan çok. Saffet Arıkan, Yıldırım Akbulut, Binali Yıldırım bunlar Erzincanlıdır. Küçücük bir Erzincan yani ama bir de böylesi var. Şimdi Mehmet Ali Paşa tabii paşa değilken, gençken amcası Hüseyin Ağa'nın yanında bir asker olarak yetişiyor. Amcası Kavala çorbacısı. Çorbacı dediğim çorbası adam değil tabii ki, subay yani. Subaylara eskiden böyle isimler verilirdi. Şahinci, çorbacı gibi mutfak ve avcılık isimleri verilirdi. Adet turnacı falan. Saksoncu, zağarcı, turnacı diye subay ünvanları vardı. Çorbacı.
Oradaki görevi?
Yok, sarayda yani şeyin komutanı, Kavala'nın askeri kumandanı. Bir nevi polis müdürü, bir nevi garnizon kumandanı, merkez kumandanı, amcası. Bu da onun yanında. Amcası bundan çok memnun değil. Çünkü Mehmet Ali kabına sığmayan bir genç. Amcası dermiş ki bu benim başıma iş açacak, bela getirecek. Tam o sırada Napolyon Fransa Mısır'ı işgal etti. 1798-99. Her yerden hükümet gönüllüler ve mecburi askerler oraya sevk etti. Buna mani olmak için. Çünkü bir yandan İngiliz tehdidi var, bir yandan Fransız tehdidi var. Mehmet Ali de gönüllü oldu. Amcası da alkış verdi, gitsin de bir an evvel kurtulayım diye.
Destekledi.
Bunlar enteresan hadiseler. Yıldızın döndüğü anlar. Mısır'a geldi. Çok atik ve cevval olduğu için Fransızdan oradan sepetlenmesinde çok büyük rol oynadı. Arkasından İngilizlerin oradan gönderilmesinde rol oynadı İskenderiye'de. Ve bunun üzerine, tabi bu hemen böyle bir anda olmadı, İstanbul Babali onu oraya vali yaptı. Mısır'a vali yaptı. Yani liyakat üzere, yani gösterdiği sadakat ve liyakat sebebiyle.
Askerlik başarısı aslında,
evet,
onu vali yaptı.
Vali yaptı. Arkasından Mısır'da öteden beri, yani 100 yıldır Osmanlıların artık otoritesi sarsılmıştı. Yerli Memlük beyleri vardı. Bundan Çerkez asıllıdır. Türkçe konuşurlar. Hanefi mezhebindedir, Türk kültüründedir. Fakat Babali'ye kafa tutarlar. Yani biz buraların eski sahibi, siz nereden çıktınız gibi. Babali'nin Rus savaşlarıyla zaafa düşmesi üzerine buradaki Memlük beyleri birer ikişer buraya hakim olmaya çalıştılar. Kavalalı Mehmet Ali Paşa önce bunları yanına çekip itimatlarını kazandı. Ondan sonra bunları bir ziyafete davet etti. Ziyafete gelenlerin tamamını öldürdü.
Eyvah eyvah.
Böylece Mısır'da Osmanlı'ya kafa tutacak kimse kalmadı.
Değişik bir yöntem.
Evet. Ya, bu yani ortaçağ metodudur biliyorsunuz. Düşmanlarınızı evet, toplayıp yemekte bunu Abbasiler, Emevilere tatbik ettiler. Bunun üzerine tabii bu Babali de işine geldi. Ama bir yandan da korktu. Yunan isyanında, Girit isyanında, Sudan'daki isyanlarda hep Osmanlı'ya yardım etti. Mehmet Ali Paşa. Büyük
zaten
sadakati biraz etti.
Zaten görevi değil mi? Yardım
vazifesi etmeye. Ama yani aciz olabilirdi. En azından şöyle diyeyim.
Yapabilmek şöyle ayrı diyeyim. Bir şey ama görev evet. Olarak zaten.
Zaten vazifesi de yani onun sayesinde bastırıldı isyan. Hmm. Öyle diyeyim.
Onun aktif rol aldı.
Evet, evet aktif rol aldı. Yani muvaffakiyet ibraz etti. Bunun üzerine yerini biraz daha sağlamlaştırdı. Fakat her böyle lider gerek kendinde gerek çevresinde bazı problemler meydana getirir. Şimdi Babali ona karşı devamlı bir şüphe içinde acaba. Kendisi de ya ben bu kadar güçlü kuvvetli bir adamım, niye diğer valilerle aynı tutu muamele? Kastamonu valisi değilim ki ben, Mısır valisiyim diyor. Çok da zengin bir yer.
Bir de tabii zengin bir yer, onu da kabul edelim. Mısır dediğiniz yer bugün Osmanlı
en zengin eyaletiydi.
Bütçesinin.
Evet, büyük kısmını karşılıyordu.
Büyük kısmını karşılıyor.
En zengin eyaletiydi. Düşünün. Oradan hasıl edilen gelir Mısır'a harcanıyordu. Artanı bile muazzam bir para tutuyordu. Mehmet Ali Paşa işte okuma yazması yoktu falan filan diyorlar ama doğru değil. Tabii biliyorsunuz her böyle bileğinin hakkıyla güçlenen adamlar ya okuma yazması biliyor adamın falan derler. Değil muhtemelen okuma yazması falan ama tahsili birisi değil, o belli bir şey. Fakat Mısır'ı imar etti. Yani Mısır onun zamanında Osmanlı Devleti'ni geçti. Mehmet Ali Paşa Mısır servetini o kadar iyi kullandı ki yani sadece bir asker olmadığını çok iyi bir idareci olduğunu da gösterdi. Yani Mısır o zamana kadar sıradan bir Osmanlı vilayetiydi, eyaletiydi. Osmanlı başka işlerle uğraşmaktan bu işlerle uğraşamıyordu. Fakat Mehmet Ali Paşa Kahire'yi,
İskenderiye'yi
kendi ülkesini gördü. Evet. Artık bir daha dönmemek üzere orada kaldı. Yeğenlerini falan da getirmişti. Ve Kahire'yi ve İskenderiye'yi Avrupa'yı birer şehir haline getirdi. Her cihetten. Yani meydanlarda, sokakları, caddelerinden tutun, kanalizasyonuna varıncaya kadar, suyuna varıncaya kadar. Ki hassas bir coğrafya. Kışkırttılar Fransızlar. Yani böyle bir adamı Osmanlı'ya karşı kışkırtalım. Mısır çok
yalnız
kritik
kalsın,
bir yer. Yalnız kalsın. Sonra biz Mısır'ı yutarız. Bu İngilizce-Fransız politikası. Mehmet Paşa da bu oyuna geldi. Ne kadar zeki olursa olsun. Fakat her şeyin bir bahanesi var. O bahaneyi veren Babali oldu. Bu Osmanlı tarihinde bu Babali'nin Babali bürokratlarının bu gururları, kendini beğenmişleri Osmanlı Devleti'nin başına çok işler açmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Merzifon'un Kara Mustafa Paşa'nın Viyana Divanı'ndan Kırım Hanlı kovuşu. Ulan sen kimsin? Sen daha dün saraya girmiş, baldırı çıplak bir adamsın. Talihin yükseklere gitmiş, sadrazam olmuşsun. Tamam ama bu adam Kırım Hanı. Osmanlılardan bile eski bir hanı. Sen bunu nasıl kovarsın? Ne yaptı Kırım Hanı?
Bir de sonuçta varisidir
yani. Çekti askerlerini, Osmanlı ordusu mağlup oldu. Burada da Mehmet Ali Paşa'yı Hüsrev Paşa, sadrazam, istisgal etti. Aşağıladı divanda. Hüsrev Paşa öyle bir adamdı ama Mehmet Ali Paşa bir Kastamonu valisi değildi. O onu kaldıracak bir adam değildi. Yani bileğin hakkıdan vali olmuş, tayinli olmamış. Hı hı. Öyle mi dedi? İçerledi bunu. Affedilmez bir hata. Fransız tahrikiyle ayaklandı.
Hı.
Öyle bir ayaklandı ki Kütahya'ya kadar geldi.
Kütahya'ya kadar.
Sultan Mahmut zamanında. Sultan Mahmut kahrından öldü. Ki başından neler geçmiş Sultan Mahmut. Kaç suikastan kurtulmuş, kaç harbe iştirak etmiş.
Bunu kaldıramadı.
Bunu kaldıramadı. Bir valinin ayaklanmasını ve ordunun onun önünde, tabi oradaki askerlerin, komutanların birbirleri çekememezlikleri, zamanında davranmamaları sebebiyle Mısır ordusu Kütahya'ya kadar geldi. Sultan Mahmut Ruslardan yardım istedi. Hatta şu meşhur sözü söyledi. Denize düşen yılana sarılır. Daha birkaç sene önce muharebe yaptı, Ruslardan yardım istedi. Bunu duyunca İngiltere, eyvah eyvah eyvah eyvah. Şimdi işin içine Rusya girerse bir takım imtiyazlar koparır. Osmanlı ile barışır. Biz ne yapacağız dedi.
Dışarıda
hemen
kalırız.
Ben size daha çok yardım ederim dedi. Hemen devreye girdi. Yardım etti. Mısır ordusunu sepetlediler. Birkaç sene Suriye, Adana, Filistin, Gazze onun şeyinde valiliğinde kaldı 10 sene kadar. Sonra tekrar Osmanlı'ya döndü. O zaman zarfında da orayı imar etti yani. Allah var. O Adana'yı, Adana'da ilk pamuk ziraatını mesela Mehmet Ali Paşa yapmıştır. O zaman kadar Adana'da pamuklar ekilmiyordu. Ekiliyorsa unutulmuştu. Mehmet Ali Paşa burada haddini bildi. Yani yenildi, mağlup oldu. Yani bir şey kazanamadı. Biraz kazandı ama beklediği kadar kazanamadı.
Şimdi herkes ne beklemişti kazanmak?
Herkes diyor ki Mehmet Ali Paşa'nın derdi padişah olmaktı. Osmanlı'yı devirmekti falan. Ama aklı başa taşlar diyor ki Mehmet Ali Paşa'nın tek bir derdi vardı. Sadrazam olmak. Ve o şeyi, lütfu görmedi. Hatta isyandan sonra Sultan Abdülmecid'i ziyarete geldi. Sultan Abdülmecid'in şeyini öptü. Eteğini öptü. Torunu yaşında olmasına rağmen. Hatta konuşurken evlat demiş. Sonra da ondan utanmış. Hemen yere kapanıp padişahın eteklerini öpmüş. Demiş beni mazur gördün demiş. Benim hayatta size sadakatle hizmetten başka bir emelim yoktur. Ne olur ben burada kalayım. Ömrümün sonunu burada geçireyim. Mısır'a gitmeyeyim. Sultan Mecid demiş ki efendim sizin Mısır'da hizmetiniz bize daha çok lazım ve göndermiş. Şimdi tarihçiler diyor ki burada birkaç mana var. Ben burada kalayım, sadrazam olurum. Sen zaten 16 yaşında bir delikanlısın.
Ben yönetim.
İki de küçük şehzadem var. Ben Memlüklere yaptığımı sana da yaparım. Hanedanı ele geçiririm. Osmanlı hanedanını başına geçerim diyenler var. Ben böyle olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Yani o zaman ne olur?
Samimiyetle mi kalmak?
Ben samimiyetle... Yok, şimdi tabii orada sadrazam olmak istediğini söylemiyor. Hı hı. Kalayım burada size hizmet edeyim demek o demek yani sadrazam olmak demek.
Ne yapacağım ben yani gelip de...
Evet. Bundan da ürktüler. Yani diğer Babali ricali Mehmet Ali Paşa burada kalırsa kolay
kaç
kolay.
Kaç yaşındaydı?
Mehmet Ali Paşa bunu söylediğinde 60 küsur yaşındaydı. Yani vefatına yakın. Çok bir müddet sonra da vefat etti. Uzun müddet kalır dediler ve Babali bürokratları Sultan Mecid'in aklını çeldiler. Aman aman efendim bu burada kalmasın, burada kalırsa o ne sizi tanır ne bizi tanır dediler. Ve Sultan Mecid de bunu geri gönderdi. Bu da affedilmez bir hata. Kalsaydı, sadrazam olsaydı hem Osmanlı hizmeti çok olurdu hem Mısır meselesi belki biraz daha geç elden çıkardı. Mehmet Ali Paşa memleketine geri döndü ve kısa bir zaman sonra bunadı. Bayağı bildiğiniz bunadı. Hmm. Aklını kaçırdı ama değil, bunamak. Çok yaşlıydı çünkü. Fakat tabii kimse Mısır valisine, hele Mehmet Ali Paşa, efendim siz bunadınız, sarayınızdan çıkmayın, sizi hacir altına aldık falan demedi. O gene divana gelirdi. Emirler verirdi, saçma sapan emirler verirdi. Çünkü biliyorsun böyle zeki insanların bunaması da kolay anlaşılmıyor. Bir müddet konuştuktan sonra bakıyorsunuz ki muhakemesiz. Oğlu İbrahim Paşa her şeyi eline aldı. Bütün idareyi, babasının vasisi gibi. Birkaç sene sonra baba vefat etti. Vefat etti. Yerine oğlu İbrahim Paşa geçemedi. Çünkü İbrahim Paşa ondan önce öldü. Hatta derlermiş ki İbrahim Paşa babasının bu hareketlerinden çok rahatsız olurmuş. Şu bunak bir ölü vermedi gitti dermiş.
Eyvah eyvah. Kötü bir cümle bu.
Kötü bir cümle ama yani demek o da artık hani kızı dayanamıyor, bunaldı. Fakat o babasından önce öldü. Eyvah. Bu da çok enteresan bir hadise.
Kader.
Antır parantez bu İbrahim Paşa'dan bahsetmeli. Mehmet Ali Paşa'nın çok çocuğu vardır. Bu çok çocuğundan haylisi meşhur ama en meşhur ikisidir. Bir de kızı çok meşhurdur. Kızı Zeynep Hanım. Meşhur Yusuf Kamil Paşa'nın hanımıdır. İstanbul'da Zeynep Kamil semti onun ismini taşır. Hı. Zeynep Kamil Efendisi o yaptırmıştır. Yusuf Kamil Paşa'nın damat oluşu da apayrı bir film ve roman mevzusudur. Birinden kaçarken bir geminin ambarına saklanıyor. Bir bakıyor ki gemi hareket etmiş. Gemi nereye gidiyor? Mısır'a gidiyor. Mısır'dan dönmüyor. Kavala Mehmet Uraş'ın yanına giriyor. Onun adamlarından oluyor. Tabii Fransızcası var, Osmancası var, Arapçası var. Bir anda yükseliyor. Çok seviyor Mehmet Ali Paşa. Ve en sevdiği kızı Zeynep Hanım da onu evlendiriyor. Tabii çok zenginler.
Yani kaderinize bir gemiye kaçak yolcu olarak gidiyorsunuz.
Yolcu da değil. Belki çıkacaktı. Yani gemide saklanıp tehlike geçince limana çıkacaktı. Bir bakıyor ki gemi hareket etmiş. Ambarda nasıl anlasın onu? Bunlar enteresan hadiseler. Sonra İstanbul'a geldiler. Sadrazam oldu. İşte konağı meşhurdur. Nişantaşı'ndaki konağı fen fakültesi oldu. Yandı. Karşı taraftaki konağı yıkıldı. Türbesi ve hastanesi hala hizmet vermektedir. Çok hayırsever karı kocaydı ikisi de. Çocukları da yoktu. Bütün serveti millete kaldı.
Çocuğu olmayan bir çiftin.
Evet.
Çocukların dünyaya gelmesine vesile olan bir hastane yaptırması da
ve çok... Zeynep Kamil bakın. Zeynep Kamil kadının adıdır. Kamil yok burada. Yani kadın yaptırmış hastane. Zeynep Kamil demek yani kocası. Kamil'in hanımı Zeynep. O eskiden kocalarının ve babaların ismini alıyorlardı. Mehmet Ali Paşa'nın iki tane oğlu çok meşhur. Birisi Tosun Paşa, diğeri İbrahim Paşa.
Bu filmlerdeki...
Tosun Paşa, oradan ilhamla...
Filmeyi alınmış.
Kavalalı Hanedan'da çok Tosun Paşa var. Eskiden Tosun ismi konurdu. Hatta...
Biz Tosun Paşa deyince hep şöyle düşünmüştük. Adı değil de lakabı.
Ya Hüseyin Tosun Paşa, adı Tosun Paşa. Şimdi canım yani... ne bileyim Şahin koyuyorlar da bilmem ne... Bu da yani...
Ama Şahin de bir... Görkem var. Tosun Paşa deyince.
Evet haklısınız.
Hatta, çocukken kaldırılıyor da hatta, paşa olunca.
Hatta bir fıkra anlatırlar. Annesi rahatsızmış oğlunun Tosun olduğunda. Yavrum demiş senin bu ismini arkadaşların değiştirsinler demiş. Yani arkadaşlar demişler ki biz değiştiririz ama bize bir yemek vereceksin. Neyse bir yemek vermişler ona. Yemekte demişler senin adını biz değiştirdik. Bundan sonra senin ismin Bozağa demişler. Bozağa buzağı demek. O da sevinerek eve gelmiş. Demek biraz saf. Anne demiş arkadaşların benim ismimi değiştirdiler demiş. Kabul etmediler çünkü ismimi değiştirdim. Mecbur yemek verdim. Ne oldu o evladım yeni ismin demiş. Bozağa oldu. Yavrum seneye sen gene Tosun olacaksın. Bir sene sonra büyüyecek buzağa. Şimdi bu Tosun Paşa filmlere ilham kaynağı olan Tosun Paşa da böyle birisi değil tabii ki. Birkaç Tosun Paşa vardır Mısır Hanedan'da. Bu Tosun Paşa Vehhabi isyanını bastıran Tosun Paşa'dır. Tosun Paşa ve İbrahim Paşa ikisi de ayrı ayrı zamanlarda şeye geçerek... Arabistan'a geçerek orada Vehhabi isyanını yani bugünkü Suud ailesinin isyanını bastırmıştır ve böylece İslamiyet'e büyük bir hizmet etmiştir. Fakat her ikisi de babalarından evvel vefat ettiler.
Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kavalalı ailesini konuşuyoruz. Kavalalı ailesini konuşurken hem kadınları hem erkekleri çok güçlü figürler.
Evet. Ve bizim tarihimize de yakından alakalı. İşte Mehmet Ali Paşa öyle. İki oğlu kendinden önce vefat etti. Torunu tahta geçti. Torunu Abbas Paşa sadakatiyle tanınır. İstanbul'a Abbas sadakatiyle. Abbas İlmi Paşa. Birinci Abbas İlmi Paşa. Oğlunu yerine geçirmek istedi. Çünkü orada da ailenin en yaşlısı geçiyor. Osmanlı Hanedanı gibi. Sonradan bu değişecektir. O da bir ayrı mesele olmuştur. Oğlu,
bu arada hanedana döndü tabii.
Tabii hanedana döndü. Sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa şu imtiyazı aldı. anlaşma yapıldı. Ya, hani isyan ettikten sonra. Evet. Ömür boyu Mısır valiliği Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ailesinde olacak. Bu imtiyazı kazandı.
Yani ailesi devam ettiği sürece.
Evet, onun ailesi Mısır valisi olacak. Hatta sonradan bunun ismi de değişti. Hıdiv unvanı aldı. Hıdiv, Visruva kral naibi demektir. Yani diğer valilerden farklı. Muhtar zaten yarı müstakil. Abbas Paşa oğlunu tahta geçirmek istedi. Fakat şüpheli bir Nil kazasında oğlu öldü. Yani çok çeşitli dedikodular yapıldı. Eceliyle de ölmüş olabilir. Yani yeri sırası alınanlar mani de olmuş olabilir dediler. Çünkü sırada Said Paşa vardı. Amca. Yani ona geçiyordu şey. Said Paşa'nın öldürttüğü söylendi. İbrahim Paşa'ya gelmeden önce Said Paşa Süveyş kanalını ilk başlatan şeydir, Mısır valisidir. O da oğlunu yerine geçirmeyi düşünürken
onun oğlu da mı?
Oğlu kendinden önce vefat etti. Kendisi de bir gece ölü bulundu. Bu da bir dedikodudur. Hizmetkarlarına çok eziyet edermiş, çok sertmiş. Hizmetkarları boğdu diye. Bunları ben hep birer dedikodu olarak görmüşümdür. Çünkü tarihte böyle beklenmedik ölümler veya ölümünden başkasının bir menfaati varsa mutlaka suikast ve cinayet olarak tavsiye edilir. Şeyin oğlu sırada İbrahim Paşa'nın oğlu İsmail Paşa'ya geçti. İsmail Paşa çok meşhurdur Mısır tarihinde. Ve sonraki hanedan da onun soyundan geliyor. Burada da yine bir dedikodu var. İbrahim Paşa'nın Mehmet Ali Paşa'nın oğlu olmadığına dair çok meşhur bir rivayet vardır. Mehmet Ali Paşa erkek kardeşinin karısıyla evlenmişti. Bu çocuğun erkek kardeşinin oğlu olduğu, kadının önceki kocasından çocuğu olduğu, ikisi de olmayıp evlatlık olduğuna dair üç ayrı rivayet
var. Başka çocuğu var mı? Tek oğlu mu?
Çok çocuğu var. Mehmet Ali Paşa'nın pek çok çocuğu. Oğulları var, kızları var. Fakat yaş olarak bunu da oğlan olarak kabul etmiş. Belki de hakikaten oğlu. Ama bu rivayet çok güçlüdür. Yani İbrahim Paşa'nın onun
çünkü
oğlu olmadı.
Çünkü çocukları olmasa hanedanın devamı için böyle
ama
bir
eskiden böyle oluyordu. Yani hanımının çocuğunu evladı gibi büyütür. Yeğeni ise
hele daha da
evet ama işte bir garip olmuş. Bence bu İsmail Paşa Hıdiv olduktan sonra onun Hıdivliğini sorgulayanların uydurduğu bir şeydir. Yani onun zaten babası Mehmet Ali Paşa'nın oğlu değil.
Ben
zaten
böyle şeylerde hep hani niye başkası için değil de onun için söyleniyor diye düşünürüm. Evet. Demek ki altında ya doğum tarihleriyle ilgili bir uyuşmazlık ya iki kardeş arasındaki yaş farkından
doğan bir
sorun.
Bu da var ama esas dediğiniz gibi sizin bundan başkası zarar gördüğü için böyle bir şey uydurmuş olabilir. İsmail Paşa Hıdiv unvanını aldı. Mısır onun zamanında yarı müstakil bir devlete dönüştü. Fakat İsmail Paşa dışarıdan borç aldı. Affedilmez bir hata. Bu borç sebebiyle Mısır çok muazzam bir darbe.
Mısır neden borç alır?
Şimdi şöyle
yani verimsizlik mi oldu? Yağış mı olmadı?
Değil ama İsmail Paşa çok müsrif bir hidivdi. Ben işte kanallar yaptıracağım. Avrupa gibi Luna Parklar yaptıracağım. Meydanlar yaptıracağım. Yani Mısır'ın gelirinin üzerinde harcamaya kalkıştı. Zaten Süveyş kanalı yapılmış, dünya kadar masraf etmişsin. Süveyş için zaten borç almışsın. Buna borç eklenince
İlk zamanlarda Süveyş kanalı zannediyorum bekleden geliri de
sağlamadı. Yani bir maceraya dönüştü. Bu sırada Sultan Abdülaziz Mısır'a gitti. Yani Mısır'ın gayet gevşek bağlarını tekrar acaba bağlı. Hatta orada enteresan bir hadise oldu. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu Tevhide Hanım'la evlenmek istedi. İsmail Paşa'nın kızıyla evlenmek istedi. Yani onlar evlenirse böylece akrabalık olacak. Çünkü Mehmet Ali Paşa oğluna Münire Sultan'ı almıştı şeyin. Sultan Abdülmecid kızını almıştı. Ama ondan doğan çocukları yaşamadı.
Evet.
Ki şey ona yani
hanedanlar arasında bir organik bağ
oluşamadı. Oluşamadı. Ama işte oradan gelen Valide Paşa İstanbul'da çok meşhur bir figürdür. İsmail Paşa'nın kızıyla evlenmek istedi fakat şey mani oldu, Fuat Paşa. Dedi ki bu Hidiv'in sizin üzerinizde şeye sebebiyet verir. Baskı kurmasına. Kayınpederi ya. Padişah'ın kayınpederi.
Tamam,
Mısır valisi.
Zaten Osmanlı bu baskıdan çekindiği için hep kendi için ya da Türk evlenmiş. Beyleriyle evet. Kızlarla evlenmemiş, uzak durmuş.
Evet.
Avrupa'dan Müslüman olanlarla
Fuat
evlenmiş.
Fuat Paşa burada haklıydı ama Sultan Abdülaziz'e bundan bir şey umdu. Neticede olmadı bu iş. Şimdi Sultan Aziz'in bu Mısır ziyareti çok tantanalı olmuştur. İsmail Paşa'yı atının yanında yürütmüş. Yani atın üzerinde padişah, Mısır valisi, halbuki Mısır valisi nezdinde bir hükümdar gibi. Şunu göstermek istiyor.
Ben
padişahım, sen benim valimsin. O haddini bil. İsmail Paşa vazifeden alındı. Sultan Abdülhamit tarafından. Çünkü dış devletler baskı yaptılar. Ve İstanbul'da ikamete tabi tutuldu. Zaten her sene İstanbul'a gelir giderlerdi. İstanbul'u çok severlerdi. Emirgan Korusu, Hidiv Kasrı, onlar hep Mısır ailesine ait. Yeniköy'deki o yer...
En meşhuru herhalde şey. İki yakada da
birer köşkleri var. Biri Said Halim Paşa Köşkü, karşıda Hidiv Köşkü. İki tarafta da var. Bunlardan da bahsederiz inşallah. İsmail Paşa İstanbul'da yaşadı. Oğlu Tevfik Paşa başa geçti. Tevfik Paşa çok silik bir şahsiyetti. Onun yerine, o da çok fazla kalmadı. Yerine Abbas Hilmi geçti. İkinci Abbas Hilmi. Bu Abbas Hilmi Osmanlı terbiyesi yetişmiş. Adeta bir Osmanlı prensi gibiydi. Hanımı saraydan çırak edilmiş bir cariyeydi. Ve Osmanlı'ya sadakati buna çok pahalıya mal oldu. İngilizler 1882'de Mısır'ı işgal ettiler Tevfik Paşa zamanında. Sultan Abdülhamit müdahale edemedi veya etmedi. Edemedi, gücü yoktu. İngilizlerle savaşmayı göze alamadı. Etmedi, aksi takdirde burada bir iç savaş çıkacaktı. Çünkü Mısır da ikiye bölünmüştü. Hidiv taraftarları ve Hidiv'e karşı gelen Urabi taraftarları gibi. Çünkü Hidiv'i Mısırlı görmüyorlardı. İngilizler buraya yerleştiler. Geçici olarak. Çünkü Hindistan yolu orası. Osmanlı Devleti bu oldu bitti, kabul etti. Yine Osmanlı Devleti'ne bağlı. Yine Hidiv'i o tayin ediyor. Yine orada komiseri var. Yani
İngiliz ne yapıyor peki?
İngilizler orada sadece askeri kontrolü tutuyorlar. Yani o zamanlar için, 1882 için söylüyorum. 1914'e gelindiğinde İngiltere Mısır'ı ve Kıbrıs'ı geçici olarak eline tuttu. Mısır ve Kıbrıs'ı ilhak etti. Bu artık benim toprağım dedi. Abbas Hilmi de Osmanlı'ya sadakatinden dolayı tard edildi, atıldı Mısır'dan. Yerine amcazadesi Kamil Paşa'yı geçirdiler İngilizler ve adına da Sultan dediler. Sultan artık değil, burada bir müstakil bir devlet. Kamil Paşa aslında iyi bir insandı. Yani memleketi için iyilik düşünen bir insandı. Ölünce...
Osmanlıların buna bir tepkisi olmadı
mı? Olmaz olur mu? Tanımadılar onu. Biz seni tanımıyoruz dediler. Bizim Hidivimiz Abbas Hilmi'dir. O da İstanbul'da oturuyor zavallı. Abbas Hilmi. Ama bir kıymeti
uzaktan, yok. Uzaktan bir yönetimin...
Nesilşah Sultan'ın kayınpederidir. Sonradan oğlu Nesilşah Sultan'dan evlendi. Abbas Hilmi'nin. Tevfik Paşa'nın oğlu. Şimdi Kamil Paşa ölünce hastalandı, veremdi. Oğlu Kemalettin Bey'e dediler ki... Sen babanın yerine sultan olacaksın İngilizler. Biz değiştirdik. Bizdeki gibi olacak bundan sonra Mısır. Babadan oğula geçecek. Ben dedi bir Mısır prensiyim. Osmanlı'ya sadakatim tamdır. Osmanlı'nın ne derse olur. Siz buraya sultan tayin edemezsiniz. Bizim ailemizin büyüğü Abbas Hilmi'dir demesin mi? Aa. Dünyada böyle bir şey var mı? Yani baba, İngilizler sana bir taş teklif ediyorlar. Kemalettin Bey muazzam. Hiç kimse bilmez bunu. Dünyada böyle şey nadirdir. Ben kabul etmiyorum dedi Kemalettin Bey. Onun üzerine İngilizler amcası Fuad'ı kral yaptılar. Fuad'ın önünde de iki tane abisi vardı. Biz de kabul etmeyiz dediler. Öyle dedi, İngiliz'in verdiği tacımız. Osmanlı ne derse olur.
Allah Allah.
Evet. İsmail Paşa babadan oğula geçmeyi şey yapmıştı.
İstemişti
ve bu fermanı aldı. Hatta rüşvet verdi falan derler Ali Paşa'ya. Ve Osmanlı'da ailenin yaşlısı geçiyor. Mısır'da İsmail Paşa'nın evladı geçiyor. Onun için Tevfik geçti. Ondan sonra Abbas Hilmi geçti. Başka yaşlılar var ailede. Hatta burada bir hadise daha var, onu da anlatayım. İsmail Paşa'nın bir kardeşi vardı, Fazıl Paşa. İkiz diyorlar ama ikiz değil, yaşları çok yakın, iki ayrı hanımdan. Şimdi İsmail Paşa bu fermanı alınca Fazıl Paşa'nın veliahtlığı düştü. Ve Sultan Abdülhamit'e, Sultan Abdülaziz'e düşman oldu. Ve Avrupa'ya kaçtı. Avrupa'da Jön Türkleri destekledi.
Allah Allah.
Evet, padişaha düşman oldu. Yani Jön Türk hareketi Fazıl Paşa olmasa...
Küçücük bir olay belki de keskin sonuçlara
yol açtı. İsmail Paşa'nın ferman alması Fazıl Paşa'ya düşman etti. Fazıl Paşa'nın düşman olması Jön Türkleri finanse etti. Eğer bunlar olmasa belki meşruiyet ilan edilmeyecekti Osmanlı Devleti'nde. Sonra Fazıl Paşa pişman oldu yaptığına. Gel, çünkü abisinden önce öldü o da. Niye bu kadar hırs gösteriyorsun? Zaten olamayacaktın.
Evet. Nereden bileceksin?
Nereden bilsin? Sonra geldi, özür diledi Sultan Abdülhamit'ten. Sultan Abdülhamit de onu... Tekrar Osmanlı hizmetini aldı. Osmanlı'dan da böyle bir aile cenaplığı var. Bu da bir enteresan hadisedir. Fuat, İtalya'da okumuş, Fransa'da okumuş bir prensti. Hiç böyle bir şey beklemiyordu Mısır tahtına geçmeyi. Adet olduğu üzere İstanbul'a gönderildi. Tahsil gördükten sonra, İtalya'da ve Fransa'da tahsil gördükten sonra Sultan Abdülhamit'in sarayına gönderildi. Fakat Sultan Abdülhamit bunun ahlakını beğenmedi. Ve paşalık unvanı vermedi. Mısır prenslerinin çoğuna paşalık unvanı vermiş. Onlar şey paşasıdır, Osmanlı paşası, Mısır paşası değil. Fuat onun için Osmanlı hanedanına kinlendi.
O yüzden mi teklifi kabul etti?
Evet. O sırada Arnavutluğa bir kral arıyorlar. Fuat Arnavutluğa kral olmayı umdu. Bunlar Kavalalı ya. Bayağı bir şeyler yaptı. Zemin polis yoklaması yaptı. Ve biz Arnavutuz dedi aslında.
Yani bu Arnavut açıklaması oradan geliyor.
Çünkü efendim İtalya'da genç bir talebeyken bir falcı kadın demiş ki sen bir gün gelecek bir Müslüman memlekete kral olacaksın. Mısır'a olamaz. Çünkü sırası gelmiyor. Osmanlı'ya olamaz. İran'a olamaz. Fas'a olamaz. Nereye olabilir? Arnavutluk değil. Tamam dedi. Falcı kadın dediği doğruymuş. Ben
zaten
Arnavut'tan...
biz de Kavalalıyız.
Evet, Kavalalı orada... iki adım ötede.
Tabii. Orada biz orada. Benim büyük dedem.
Benim oradan geldi der. Kim inanır? Şah İsmail ben seyidim dedikten sonra. Arnavutluk oradan geliyor. Hiç Arnavutlukla alakalı yok. Hepsi gayet güzel Türkçe konuşurlardı sarayda. Fuat da çok güzel Türkçe konuşurdu. Mısır'a kral oldu. Ve Melik ünvanını aldı. Melik Arapça kral demektir. Fuat Mısır hanedanında Osmanlıları sevmeyen, Türklükten nefret eden, Osmanlı hanedanına, Osmanlı değerlerine karşı çıkan tek şahsiyettir. Mısır hanedanının da en sevmediğim
figür.
Evet, figürdür. Fuat'a gelmeden önce Sait Halim Paşa'dan bahsetmeli. Ailenin bir başka kolu bu.
Şimdi Sait Halim Paşa dediğimiz...
Kavalalı Mehmet Paşa'nın başka bir koldan torunu.
Torunu. Ama İstanbul içinde şu anda söyleyecek misiniz?
Söyleyeceğim. Böyle, bütün İstanbullular, bütün Kavalalılar İstanbul'a geliyor gidiyor. Türkçe biliyorlar. Yazları orada geçiriyorlar. Zaten İstanbul'u İstanbul eden Mısırlar oldu diyor Sultan Mecid. Bu Mısırlar, Cevdet Paşa. Osmanlılar çok mütevazi yaşarlardı. Güzel ama mütevazi yaşarlardı. Ne zaman ki Mısır prensleri, Mısır ailesi İstanbul'a gelip gitmeye başladı... Ondan sonra İstanbullular azıttılar. Onlar gibi olmaya çalıştılar. Paraları buna yetmediği için şimdiki zenginlerin çoğu gibi perişan oldular diyor. Bize israfı bunlar getirdi. Ekonomik çöküntüyü Mısırlılar getirdi. Onlara fatura ediyor.
Yani onların parayla ilgili bir dertleri yok. Şimdi ne yaptıklarını anlatalım geldiklerinde İstanbul'a.
Çok zenginler. Yani bunlar en lüks yalılarda oturuyorlar. Birkaç tane konakları var.
Şimdi
her birinin gemileri var.
Şimdi yapıldığı Sait Halim Paşa yalısı. Evet. İşte sözünü ettiğimiz
Sait Halim Paşa'nın. Kardeş Abbas Halim Paşa. O da öyle
o
çok
da
zengin.
Karşı
tarafta çok zengin. İşte Hidiv Kasrı'nı yaptırmış. İstanbul'un ilk asansörlü binasıdır. Evet. Düşünün sarayda asansör yok.
Asansörlü
ve kaloriferli bir binasıdır. Ve elektrik şeyi var. Jeneratörü var. İstanbul elektrik yok. Sonra padişah...
Şöyle düşün, o karanlık boğazda
evet,
ışıl ışıl parlayan bir mücevher.
Mücevher. Sultan Aziz demiş ki yapıyorsan yap fakat minareleri geçmesin boyu. Minareleri geçmiyor. Hidiv görünce demiş ki burası kilise şeyine benziyor. Şatoya benziyor. Ben burada oturmam demiş. Ve inanır mısınız neredeyse hiç oturmadı. Evet, çok az oturdu. Adı Hidiv Kasrı'dı ama sonra vergi borcundan dolayı belediye el koydu. Ona da Emirgan yalısına, Emirgan korusuna da. Ödeyemediler borcu harp sebebiyle Hidiv ailesi.
Emirgan
bir de fakir düştüler.
İçindeki
ya köşkler.
Köşkler.
Koca yer. Belediyeye verdi diyorlar ama belediye vermedi. O belediye öyle bir borç çıkardı ki o zaman arazi çok kıymetsizdi İstanbul'da. Emirgan korusuna da Hidiv'e de belediye el koydu vergi borcunun karşılığı olarak.
Şu anda
avcunu yaladılar.
Şu anda belediyenin para basan
yeri. Evet. Sait Halim Paşa başka bir koldan geliyor. O da İstanbul'da. O da müşir olmak istedi ve Hidiv olmak istedi sonra. Müşir olacak, paşa olacak ve Hidiv olacak. Fakat Sultan Hamit dedi ki bir dakika sana gelesiye kimler var? Bunun üzerine Sultan Hamit'e kinlendi. Gitti İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. İttihat ve Terakki'de Mısır prensini kullanarak itibar kazandı ve onu sadrazam yaptılar. Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde Sait Halim Paşa sadrazamdı. Devlet adamlığından hiç anlamayan, askerlikten hiç anlamayan, fakat fevkalade mütevekkir, Fransızcayı iyi bilen, Arapçayı iyi bilen, İslamcılık ideolojisine bağlı bir adamdı. Kitap yazar, kitap okur, sohbetler ederdi. Hiçbir şeyden haberi olmazdı. Sait Halim Paşa'yı götürür imzalardı. Hmm. Yani kişilik problemi olan bir insan. Gösteriş meraklısı bir insanmış. Yani karakter olarak iyi bir insan değildi. Öldürdüler zaten Ermeniler onu. Yani Ermeni tehcirindeki rolünden dolayı öldürdü İtalya'da. O yalı onun yalısıdır. O da aynı şekilde varisleri vergi borcunu ödeyemedikleri için o da hükümete, daha doğrusu başka bir yere intikal etti. Maliye sattı onu. Sonra tekrar zannediyorum şimdi hükümete intikal etti. Hilmi Paşa, bu arada parantez, Abbas Hilmi Paşa Savaş bitince Avrupa'da yaşamak zorunda kaldı İsviçre'de. Annesi burada yaşıyor Valide Paşa. Valideydi şimdiki Mısır konsolosudur.
Zorunda kaldığı yer de İsviçre.
İsviçre. Çünkü başka bir yer kabul etmiyor. Mısır vatandaşı. Fakat Mısır'a dönemiyor. Orada yaşadı. Bir vatandaşlığa ihtiyacı oldu. Hiç kimse vatandaşlık vermedi. Türk vatandaşlığını Atatürk'ten 900 bin liraya satın aldı. 900 bin lira verdi. Para. Bütün servetim oydu zaten. Onun için Lidyup Kasrı ve Emirgan gitti elinden.
Parayla yani, mı aldı?
Parayla yani? Satın aldı, evet.
Şimdi peki diyorlar bu ki, efendim, adet midir? Var mıdır böyle bir şey?
Ya, şimdi yok mu nasıl parayla bir vatandaşlık?
Şimdi parayla şöyle gidiyorsunuz, mülk alıyorsunuz. Bir kuralı var. O onun karşılığında vatandaşlık hakkı elde ediyorsunuz.
Şöyle diyorlar. Milli mücadele yardım etti diyorlar. Ama bu çok
kayıtlarda
iyi. Kayıtlarda var ya. 900 bin lira o zamanın parasıyla ödeme yaparak Türk vatandaşı oldu ki
devleti ödüyor alıp, yani Atatürk'e dediğiniz.
Atatürk demek devlet demek. Devlet ama demek tam, Atatürk demek.
Yani devlet,
evet, devlet ödedi. Bu pasaportla Avrupa'da rahatça gezebildi. Ve bir daha hiçbir zaman dönemedi Mısır'a. Oğlu Abdülmenim döndü ve Abdülmenim Nesilşah Sultan'la evlendi. Yani Sultan Bayezid'in torunu. O ona hüküm...
Vatandaş olarak döndü sadece.
Çünkü dedi ki Hilmi Hidiv'dir. Hidivlik iddiasından vazgeçsin. Vazgeçmiyor. Ama çocukların öyle bir iddiası yok. Siz dönebilirsiniz
zaten,
dediler.
Çocuklar da zaten babası hayattayken hidivlik
olamaz zaten. Olamaz. Siz dönebilirsiniz dediler. Ama babanız ne zaman feragat eder o zaman dönebilir. Hilmi Paşa hiç dönemedi. Cenazesi geldi. Abdülmenim döndü. Fuat burada krallık yaptı. Fuat'ın şöyle bir hususiyeti var. İlk hanımı Şivekar Prenses Şivekar gene aileden. Çok meşhur bir kadındı da İstanbul'un sosyetesinde. Anlaşamamışlar. Kayınbiraderini çağırmış, demiş ki Prens Seyfettin'i aramızı bul. Prens Seyfettin de ara buluculuktan çok bozucuymuş. Kızmış eniştesine, çıkarmış tabancası, bir ateş etmiş. Boynundan vurdu Fuat'ı. Onun için ameliyatta çıkardılar kurşunu. Fakat Fuat arada bir böyle diye bir böyle bağırırdı.
Ay.
Bilmeyenler korkardı. Onun için yanına giren yabancılara derlerdi ki Kral Hazretleri belli aralıklarla bir nara atar. Korkmayınız. O bundan dolayıdır diye. Fuat'ın da böyle bir hususiyeti var. Fuat öldü 36'da. 16 yaşındaki oğlu Faruk tahta çıktı. Faruk çok yakışıklı, çok tatlı bir çocuktu. Yurt dışında tahsildeydi. 16 yaşında kral oldu. Çok popülerdi. Hanımı gene bir Zülfikar Paşa'nın kızı Safinaz. Feride adını verdi ona. Çünkü Fuat, Faruk, Feride. F ailesidir onlar. Çocukları oldu. İşte Fuat'ın çocukları Fevkiye, Fetiye, Faize, Faika. Hep
neden
F'li.
Neden F harfi?
Fuat ya adı. Tamam. Hep F'den gidiyor.
F'ler
yani aile F'dir.
Öyle başlayacak.
Oğlu da Faruk'un çocukları da Feryal, Fevziye, Fuat. Bunlar da gene F ile devam ediyor. Fuat çok talihsiz bir hükümdardı. Zayıf karakterliydi. Fakat iyi bir insandı. Onun zamanında İngilizler 22'de güya istiklal verdiler Mısır'a. Ama 36'ya kadar askerlerini çekmediler. Faruk memleket için iyilikler yapmaya çalıştı. Fakat gençti, tecrübesizdi. İngilizlerin şeyisi hala orada mevcuttu. Bir de Rusya, Mısır üzerinde emelleri vardı. Rusya'nın ve İngiltere'nin arasında Faruk ezildi. İhvan-ı Müslümin'i kurdular, İslamcılar. Rusya onları destekledi ve İhvan-ı Müslümin'ciler bir darbe yaptılar. İşte Nasır darbesi. Faruk 1952'de tahtını kaybetti. Amcasının oğlu Abdülmenim, hani sen hidip olamazsın, dönebilirsin dedikleri, Mısır'ın naibi oldu. Bir yıl Nesilşah Sultan da First Lady oldu. Bilmiyorum. Fakat 53'te ikinci bir darbeyle Nasır bütün krallığı ortadan kaldırdı. Faruk ve ailesini sürdü. Öbürlerine de dedi ki mallarınızı bize verirseniz kalırsınız. Vermezseniz gidersiniz. Ve kral ailesinden malını verenler Mısır'da kalabildi. Malını vermeyenler yurt dışına sürüldüler.
Malınızı verseniz kalsanız da evet, gitseniz.
Düşünemediler, yapamaz. Yapamaz diye şey yaptılar. Sonra Enver Sedat bir kısmını, onların hepsini almadı ama çoğunu aldı. Enver Sedat bir kısmını iade etti. Faruk İtalya'da yaşadı, Fransa'da yaşadı, İsviçre'de yaşadı. Ve Nasır onu 65 senesinde genç yaşta öldürdü. 45 yaşındaydı Faruk öldüğünde. Çocuğu 52'de kral oldu. Fakat çok az krallık yaptı. Şu anda hayattadır. İsviçre'de yaşıyor. Fuat, ikinci Fuat. Ve çok az, birkaç ay bebekken krallık yapmıştı. Ve şu anda hala...
Ünvanı mesela bir iki ayda olsa ünvanı
taşıyor. Kral, kraldır. Tabii, tabii. Kraldır. Bütün Avrupa tarafından kral olarak görülür. İyi de bir insandır. Yani kibar falan bir insandır. Faruk'u çok abarttılar. Şöyle ahlaksız, böyle ahlaksız falan. Bunların hepsi gazetelerin uydurması. Çünkü ben o zaman, onun zamanında 40'lı yıllarda Mısır'da yaşayanları ve Mısır'da okuyan Türkleri gördüm, onlarla konuştum. Biz Faruk zamanında çok rahattık. Kendisi zayıf iradeli olabilir ama herkes onun zamanında çok rahattı. Mısır bolluk içindeydi. Halk çok rahattı, Müslümanlar çok rahattı. Faruk'a yazık oldu dediler. Bu İhvan-ı Müslümin'in en büyük kabahati olmuştur. Şeylerle anlaşıp,
hala da Mısır.
Tabii komünistlerle anlaşıp, evet, Nasır komünisti malumunuz, Bağızçıydı. İhvan-ı Müslümin onlara yardım etti. Böyle olunca Nasır ondan sonra İhvan-ı Müslümin'i de mahvetti. Mısır ondan sonra hiçbir zaman...
Zaten yukarı, yani zaten uyuşmaları mümkün değil.
Menfaat için bir araya gelmişlerdi. Evet. Ve Faruk'tan sonra orası toparlanamadı. Faruk'un bir kız kardeşi vardı. Prenses Fevziye. Diğerleri de var ama bu Fevziye çok meşhurdur. İran Şahı ile evlendi. İran Şahı Müslüman bir ülkenin hanedanıyla akrabalık kurarak hem Sünnilikle Şiiliği barışa kavuşturmak hem İslam dünyasına bir güç elde etmek istedi. Fevziye dünyanın en güzel kadınlarından bir tanesiydi.
Çok güzel bir kadın oldu.
Mecmualarda o zamanki Hollywood artistleriyle mukayese edilir ve Fevziye onlardan daha güzel
bulunurdu.
Bu Fevziye böyle. Bir kızı oldu Şah'tan, Şehnaz adında. Fakat Tahran'ın iklimine alışamadı dediler. Fakat hakikatta zaten çok hassas bir kızdı. Biraz şımarık bir kızdı Mısır prensesi. Pehlevi hanedanı türeme bir hanedan onlara göre. Şah'ın kız kardeşleri kadını çok ezdiler. Yani onu kibirli buldular. Kendileri onu ezdiler. Kadıncağız duramadı. Ve kısa bir zaman sonra ayrıldı. Şehnaz orada kaldı. Bir subayla evlendi.
Hatta kızını görüştürmediler. Değil mi?
Yıllarca görüştürmediler. Sonra acısı çekti. Yani Şah aslında iyi bir insandı ama maalesef anlaşamadılar. Ve ondan sonra da zaten Şah'ın evlendiği dünyalar güzeli Süreyya'dan da Farah'tan da bir hayır çıkmadı. Faruk'un ikinci kız kardeşi, o da çok acıdır, Fethiye. Hristiyan oldu. Bir Hristiyanla evlendi, Hristiyan oldu ve aile onu reddetti. Faruk onu reddetti, aileden çıkarttı. Sonra dediler pişman oldu, şu oldu, bu oldu ama hiçbir zaman düzelmedi. Faruk çocuklarıyla, kızlarıyla yaşadı. Hanımlarından da mutlu olmadı. İki kere evlendi, Feride ve Neriman. İkisi de kocasından sonra, hemen sonra başkalarıyla evlendiler. Faruk'u unuttular. Faruk inanılmaz yakışıklı bir gençti. Yani gençlik resimlere bakarsınız, bu kadar yakışıklı insan dünyada var mıdır? Çakır gözlü. Fakat vefatında artık şişmanlamış, saçı dökülmüş. Çektiği sıkıntılar, şunlar bunlar, Faruk'u bitirdi. Ama Mısır hanedanı erkekleri kadar, sizin de dediğiniz gibi hanımlarıyla da tanımıştır.
Belki bir günde onları konuşacağız.
Bir günde onu konuşuruz, evet.
Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hülya'nın Sabahlar.